Aydın 12, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 143. 23. Bölüm. Yönetici tapınaktaki hizmet süresi dolar dolmaz pazarın yolunu tutmaya hazırlandı. Satılması imkansız altın levhaları orada gümüş külçeleri de değiştirecek, ondan sonra da borçlarını ödeyip daha rahat bir hayat sürme fırsatı bulacaktı. Doğru, bunun için hırsızlık yapmış, sonra da ağır cezaya çarptırılmak üzere masum bir zanaatkarın mahkemeye verilmesine neden olmuştu. Ama hiç pişman değildi. Herkesin kazanmak zorunda olduğu kişisel bir kavgası yok muydu sanki? Sırtındaki deri torbanın içinde papirüse sarılmış iki altın levha. Sadece ana kapıdaki nöbetçiden geçmek kalmıştı. "Hizmet süren bitti mi?" diye sordu nöbetçilerin komutanı. "Birkaç ay sonra geri döneceğim." "Bu hırsızlık pis iş."
"İyi ki sık olmuyor. Üstelik suçlu da yakalandı."
"Torbanı aç." Yönetici terli elleriyle söyleneni yaptı. "Torbanda ne var?"
Her zamanki gibi tamamlanmış onarımların listesiyle gelecek sefer yapmak zorunda olduklarım.
"Sadece kopyası tabii. Orijinal metni bu sabah üstlerime verdim." "Hala kaymakamlıkta mı çalışıyorsun?"
"Şimdilik öyle."
"Tamam, gelecek sefer görüşürüz."
Onu çok eğlendiren köylü kadın kılığına bürünmüş Serketa, öteki köylü kadınların arasına çökmüş, pazarlık etmeye kararlı alıcılar sökün etmeden yanındaki satıcılarla dereden tepeden konuşmuştu. Tebli tanıdıklarından çoğunun hizmetçileri yanından geçerken onun farkına bile varmamışlardı. Üstelik Serketa alışverişini bizzat yapacak kadar cimri, zengin bir toprak sahibesiyle pazarlık bile etmiş, yine de tanınmamıştı. Yanındakilere bakarak bazen müşteriyle anlaşma yolu arıyor, bazen de geri adım atmıyordu generalin eşi. Rakiplerini öfkelendirmemek için de elindekileri hemen satmamaya özen gösteriyordu. Uzaktan yönetici göründü, sinirli ve rahatsızdı. Satıcılara yaklaşmak için işsiz güçsüz dolaşan insanların arasından kendine güçlükle bir yol açtı. Daha önceden de konuştukları gibi Serketa'nın incirleri parlak yeşil üç sepete yerleştirilmişti. Yöneticinin aradığı insanı karıştırması imkansızdı kısacası. Birden Serketa'nın tüm sezgiler ayaklandı. Genelde pazarı denetleyen ve sahtekarların yakasına yapışan iki polis maymunu olurdu. Oysa bu kez dört hayvan vardı çevrede, yanlarında da elleri sopalı bir kalabalık. Ya ötmüştü yönetici ya da izlendiğinin farkında değildi. Ne olursa olsun başı fena halde dertteydi Serketa'nın. Yönetici incirlerin önünde durdu. "Karpuzla satıyor musun?"
"Sadece olgun incirlerim var," dedi Serketa kararlaştırdıkları gibi. "Şunun bir tadına bak hele."
Yönetici inciri beğendi. "Papirüslerine karşılık bir sepet al," diye fısıldadı Serketa. "Polis bizi izliyor."
"Polis mi? Aman, acele et."
Yönetici yükünden kurtulduğuna memnun söyleneni yaptı.
"Külçe sepetin dibinde," dedi Serketa. "Yanındakinden de meyve alıp pazarı dolaş, sakın sükunetini kaybetme."
Yönetici elleri titreyerek, boğazı kuruyarak yaptı üzüm pazarlığını. Suç ortağının hala orada olup olmadığını görmek için başını çevirdiğinde görüntü bulanıklaştı. Acı bir duygu tüm sindirim sistemini yaktı. Yüreği hızlı çarpmaya başladı. Soluk almakta güçlük çekiyordu. Müşterisinin rahatsız olduğunu gören satıcı doğruldu.
"Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz?"
"Ben, o..."
Gözleri yuvalarından uğramış taze soğan yığınının üzerine devrildi. Polisler atıldı, şef Sobek çevredekileri kenara itti.
"Bu adam ölmüş," dedi.
Pazar önce bir sarsıldı, ne var ki keskin dişli maymunlar kısa zamanda düzeni sağladı.
"Komşun nereye kayboldu?" diye sordu Sobek.
"İncir satıcısı mı? Ne bileyim, daha önce hiç görmemiştim onu. Biraz önce ölen adamla konuştuktan sonra gözden kayboldu."
"Adam ondan bir şey aldı mı?"
"Şu devrik sepettekileri."
Sobek sepeti inceledi. İncirden başka bir şey yoktu içinde.
"Karşılığını nasıl ödedi?"
"Sanırım papirüsle."
Polis şefi belki bir şey bulabilirim umuduyla katilin oturduğu yeri araştırdı. Yerde papirüsü, içinde de Maat tapınağından çalınma iki altın levhayı buldu. Sahte satıcı maymunlardan korkmuş, altın levhaları yanına almamıştı.
"Nasıl?" diye sordu kendini lekesiz uhabete.
Dün gece olanlardan sonra diye cevap verdi Uabet gülümseyerek. Hala çok güçlü görünüyor.
İyi iyi, görebilir miyim?
Güzel sarışının yüzü kapandı. Yine kötü bir haber değildir umarım.
Tam tersine.
Öyleyse girin. Panep kızı Selena için ayna sunan Hathor rahibesine benzettiği hareketli bir bebek yapmış, kızıyla oynamaya girişmişti. Küçük kız babasının dikkatli bakışları arasında bebeğinin kolunu oynatıyordu usulca.
Harika güzelim, istersen bebeğini yürütebilirsin biliyorsun değil mi?
Selena sanki dünyada daha değerli bir şey yokmuş gibi bakıyordu yeni oyuncağına. Ben de rahibe olacağım değil mi?
O zaman böyle güzel bir aynan olsun ister misin?
Sadece ayna değil.
Ya başka?
Dağın gizemini de öğrenmek isterim. Tanrıçadan bunu isteyebilecek tek bir Hathor rahibesi var. Anneme sordum ama kim olduğunu söylemedi bir türlü.
Doğrusu da bu Selena.
Yoksa sen de mi anlatmayacaksın bana?
Ben zanaatkarım, rahibe değil.
Bu cevap küçük kızı uzun süre kurtulamadığı bir şaşkınlığa düşürdü. Yine de beni zirveye götürebilirsin. Bu kadar güçlüyken hiçbir iblis korkutamaz seni.
Biraz daha sabırlı ol.
Mezar katibi öksürdü. Oyununuzu bozduğum için üzgünüm ama biraz önce Karnak mahkemesinin Tuti'yi akladığını öğrendim. Büyük rahip meslektaşımızı davet ederek küçük Maat tapınağının süslemesini tamamlamasını isteyecek. Bir de iki altın levha değerinde krem ve elbise hediye edecek.
Tuti nasıl?
Çok daha iyi. Bilge kadın onun birkaç günde işinin başına dönebileceğini düşünüyor. Her türlü suçlamadan arındığını öğrenmek Tuti'ye yepyeni bir güç verdi. Ya sen? Sen kendini nasıl hissediyorsun?
Böylesi bir sınavı bir daha yaşamak istemem diye itiraf etti dev adam küçük kızını kollarına alırken. Uykuya yenik düşerken gördüğüm pazar sahnesinin bir işe yaramayacağından korktum. Sonra bir ışık gördüm, ellerimi kollarımı oynatabildim. Tuti'yi düşünmeye hiç ara vermedim. Yoksa kardeşlik ölümden de güçlü mü?
Kendi duygulandığını gizlemek için yeniden öksürdü. Yönetici gırtlağına kadar borçlanmış diye anlattı. İşte bu yüzden altın levhaları çalıp pazarda değiş tokuş etmek istemiş. Polisin müdahalesi maalesef çok gösterişli olunca suç ortağı o incir satıcısı ganimetini terk etme pahasına sıvışmayı başardı.
Bir incir satıcısı mı diye sordu Panep şaşkınlıkla. Evet, tarifinin hiçbir şeye yaramadığı bir köylü kadın.
Bu anlattıklarınız mantıksız.
Şef Sobek'e göre o kadın altın levhaları almak, sonradan muhtemelen eritmekle görevli bir arıcı olabilir.
Başka bir deyimle tek amacı hakikat meydanını yıkmak olan gerçek bir çeteyle karşı karşıyayız. İçimizden biri kardeşimiz olduğunu iddia eden biri de bu çetenin üyesi.
Küçük kız babasına sarıldı. Bunun anlamı karanlıkların ışığı yutacağı mı diye sordu endişeyle.
Bunun anlamı eserin sürmesi ve hıyanetin haini boğması için mücadele etmek zorunda olduğumuz.
24. Bölüm. Kraliçe Tausert'in yönetiminde toplanan ve artık Setnaht ve büyük oğlunun da katıldığı büyük konsey tartışmaya başlamak için Başbakan Bay'ın gelmesini bekliyordu.
Hiç gecikmezdi diye mırıldandı kanallar sorumlusu. Haşmet babları bundan hiç.
Kraliçe Maliye Bakanı'yla birkaç kelime etti, sonra çevresindekilere döndü.
İçinizde Başbakan Bay'ın nerede olduğunu bilen var mı?
Kimse cevap vermedi. Biz çalışmaya başlarken mabeyinci de Bay'ın dairesine kadar gitsin, kanallar sorumlusunun raporuyla başlayalım.
Mabeyinci konsey salonundan çıktı, koşarak Başbakan'ın dairesine yöneldi. Bomboş. Geriye sadece kapısı kapalı oda kalıyordu. Mabeyinci kapıyı vurdu. Bir cevap alamayınca kapıyı itmeye karar verdi. Sürgü çekilmemişti.
Başbakan, burada mısınız?
Başbakan Bay yatağının ayak ucunda bir kan gölünün ortasında yatıyordu.
Başbakan gözlerini açtığında kendini öte tarafın cennet tarlalarında sandı. Yaseminle karışık bir nilüfer kokusu burun deliklerini dolduruyor. Kraliçe Tausert'in kusursuz yüzü üzerine eğilmiş bakıyordu.
Bay,
konuşabilecek misin?
Ben ölmedim mi?
Senin de ilgilenen birçok hekim var, neler oldu?
Hatırlıyorum.
Bir öksürük nöbeti, diğerlerinden çok daha şiddetli. Sonra kan, durmadan boşalan kan. Sonra bayıldım. Eyvah! Şimdi hatırladım, büyük konsey. Büyük konseyi kaçırdım.
Bay kalkmaya davrandı.
Yatakta kal başbakan, emrediyorum.
Tamam Haşmet Bağapları, tamam, tartışmalar sonuçlandı mı bari?
Güzel kararlar aldık.
İyi ama yapılacak o kadar iş var ki, emin olun bu benimki sadece geçici bir yorgunluk. Yarından tezi yok, ayağa kalkarım.
Biraz dinlenmeyi hak ettin.
Bu da yeni bir emir mi Haşmet Meab?
Tabii.
Büyük konseye katılamadığım için üzgünüm. Bir daha olmaz.
Söylediklerini uyguladık. Hazine memnun.
Haşmet Meabları, demek istiyorum ki... Başbakanın sesi duyulmaz olmuştu. Kraliçe bayın elini tuttu.
Haşmet Meabları, Mısır'a dikkat edin.
Tavsert birkaç dakika boyunca hareketsiz durdu. Bir hekim yaklaştı. Haşmet Meabları, başbakan öldü.
Hayır doktor, nihayet dinleniyor.
Topal bacağı yüzünden giderek daha büyük güçlükle yürüyen Firavun Sipta, kraliçeyle buluşmak için Amon tapınağında kaldığı sade odadan çıktı. Tavsert çektiği acılara rağmen yüzü hala dingin olan genç Firavun'un ne derecede çöktüğünü görünce şaşırdı.
''Beni görmek istemişsiniz Haşmet Meabları'' dedi Sipta.
''Kötü haberlerim var.
Açık havada avluda biraz yürümek istiyorum. Güneşi görmeyeli günler oldu. Bastonum sayesinde daha kolay yürüyorum artık.''
Hayranlık uyandırıcı bir cesaretle aylardır içini kemiren sancıları unutmayı, temiz hava solumak için tapınaktan çıkmayı başardı genç hükümdar.
''Gök ne kadar görkemli.'' Firavunların ruhu işte o yükseklerde yaşıyor. Bana verilecek kötü haberleriniz vardı değil mi? Başbakan bay öldü.
Sipta midesine bir yumruk yemişçesine ikiye büküldü.
Bay, dostum ve koruyucum, çalışmaktan bitkin düştü. Mumyası Krallar Vadisi'nde ebedi istirahatgahınızın yakınında dinlenecek. Bay, ne muhteşem bir yolculuğa çıkıyor. Vadide beni karşılayacağından eminim.
Firavun taştan yapılmış bir sıraya oturdu.
Ne kadar silik bir hükümdarım. Siz bana Mısır'dan söz ediyorsunuz. Ben sadece kendimi düşünüyorum.
Bayın yerini alacak birini bulmak imkansız. Uzun çabalar sonucunda oluşturduğu, kendine özgü bir görev yapıyordu. Tüm hükümet üyelerinin saygısını kazanmıştı. Artık onların ve saray halkının karşısında yalnızız, siz ve ben.
Size yardım etmekten acizim Tavsert, sandığınızdan da yalnızsınız. Size edebileceğim tek yardım, gözleri tahttan başka bir şey görmeyen leş kargalarına karşı sizi sonuna kadar desteklemek. Hazırladığınız kararnameleri imzalayacağım, çünkü sizin için ülkenin güvenliğinden daha önemli bir şey olmadığını biliyorum.
Kraliçe Firavun'un karşısında eğildi.
Tavsert, güney kaşiflerine saraya hediye ettikleri değerli kuşların bulunduğu büyük kafese girdi. Kendi eliyle yemliklerini doldurdu, suluklarına taze su ekledi. Sarı siyah ibikli bir çavuş kuşu omzuna kondu. Başını yana eğerek kraliçeye baktı.
''Özgür olmak mı istiyorsun?'' dedi ardına kadar açık kafes kapısını göstererek.
Çavuş kuşu havalandı, bir süre havada asılı gibi durdu, sonra kafese döndü.
''Ben de kaçmayı başaramıyorum bir türlü.'' diye mırıldandı kraliçe. Set Naht'ın her zamankinden de sert görünen kararlı adımlarda yaklaşmasını izlerken.
''Benimle özel olarak görüşmeyi kabul eder misiniz Haşmet Meabları? Yoksa resmi bir randevu başvurusu yapmam mı gerekecek?''
''Önemsiz şeyler için buraya kadar zahmet etmeyeceğinize göre konuşalım.
Bu kuşlar çok gürültülü, kameriyenin altına gidelim.''
Gölgelik olmasının dışında bir iyi tarafı daha vardı kameriyenin. Her şeyin uzağında bulunduğundan bahçıvanlar bile kulak kabartamazdı orada konuşulanlara. Kraliçe ile Set Naht karşı karşıya üzerinde bir sepet üzüm yerleştirilmiş alçak masanın iki yanına oturdu.
Haşmet meapları, bayın ölümüyle hizipleri dizginlemeyi başaran adamınızı kaybettiniz.
Kimse benim kadar bu kaybın bilincinde olamaz.
Bana kalırsa kimse onun yerini alamaz.
Haklısınız.
Cenaze törenine katılmayı düşünüyor musunuz?
Cenaze töreni Teb'de yapılacak. Perramesu'dan ayrılmam mümkün değil.
Bunu duyduğuma sevindim.
Yoksa gitmemi engellemeyi mi düşündünüz?
Kaldığınıza göre Haşmet meapları, bu sorunun bir önemi yok artık. Bugünkü koşullarda başka şekilde davranmanız ciddi bir hata olurdu. Herkes Firavun Sipta'nın adım adım ölüme yaklaştığını ve onun yerine iktidara geçmenizi istediğini biliyor. Firavun başka bir ülkeye gidiyor olsaydı onun yerine hükmetmeniz istenecek, bunda da kimse şaşılacak bir şey göremeyecekti. İki ülkenin ilk naibesi olmayacaktınız. Şimdi de iki ülkenin ihtiyacını duyduğu istikrarı temsil ediyorsunuz. Ama başkentten uzaklaşmamak koşuluyla. Onun için büyük oğlum ve ben size tereddütsüz bağlı kalacağız.
Bunu duyduğuma memnun oldum, dedi kraliçe hafif bir tebessümle.
Yine de bu sadakatin bir sınırı olduğunu hatırlatmak istedim. Sipta'nın ölümünden sonra naibenin tahttan uzaklaşması gerekir.
Kimin eline bırakarak?
Firavun iktidarını tüm görkemiyle yeniden canlandıracak güçlü bir erkeğin eline. Son yıllarda endişe verici güçsüzlükte iktidarlara tanık olduk. Bu gidişe bir kadının son verebileceğine inanmıyorum.
Başarılı olacağınıza nasıl inanıyorsunuz?
Çünkü kararlıyım.
Bir iç savaş pahasına olsa da mı Sednaht?
İç savaş düşmanlarımızın oyununa gelmek, Mısır'ı ölüme mahkum etmek olur. Zamanı geldiğinde Haşmet meapları çekilin ve bırakın. İstediğim gibi hareket edeyim.
Hakikat meydanı mahkemesinin toplandığını duyunca köylülerin çoğunun yüzü asıldı. Acaba nasıl bir güçlük bekliyordu onları? Çözümlenmiş Tuti davası olamazdı bu toplantının nedeni. İki zanaatkar arasında bir anlaşmazlık falan da olmamıştı son dönemlerde. Pişkin Somun Pay'ın karısının aşırı çörek yemesinden, Somurtkan Karun'un eşinin sürekli küfretmesine kadar çeşit çeşit söylentiler çıktı. Ama söylenenlerin hiçbiri inanılır gibi değildi.
''Mutlaka Başbakan Bay'ın ölümüyle ilgili olmalı.'' dedi Çakal Unes. ''Yetkililer sevkiyatı azaltmaya karar verdi.''
''Ben!'' diye bağırdı Güçlü Nat. ''Karnak zanaatkarlarının bizi kıskandığından, dışarıdan iş almamızı önlemek istediklerinden eminim.''
''Ne olursa olsun istediklerini yapmalarına izin vermeyeceğiz.'' dedi Burun Fenet.
Mahkeme herkesi şaşırtacak kadar kısa sürdü. Kenhir herhangi bir açıklama yapmaya yanaşmadı. Tüm köy merakıyla baş başa kaldı.
''Bu kadar ciddi demek.'' dedi Güçlü Niyut.
''Lonca'nın geleceği için son derecede önemli bir karar aldık.'' dedi mezar katibi. ''Umarım yanılmamışızdır.''
12. Ayrımın Sonu Sayfa 153.